Evlerinizi hemen boşaltın. Yanınıza 3 günlük yiyecek alın. Hazırlanmak için sadece 2 saatiniz var. Stalin tarafından sürgüne gönderilen Ahıska Türklerine evlerini terk etmeleri için sadece 120 dakika verildi. Stalin rejiminin bir diğer kurbanları. Dünyada Amerika'dan tutun, Sibirya'ya kadar geniş bir coğrafyaya dağılmış bir halk. Sürgünlerine, halk olarak yaşadıklarına rağmen mücadele edişleri hep anlatılara konu olmuştur. Ve bizim de bugün konumuz Ahıska Türkleri. Sınır etkisinden sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader.
Aynı Beledi Podcast.
Çok kızıyorlar. Niye geldiler? Niye vatanların? Niye savaşmıyorlar diye. Savaşa inanmıyorsa, savaşan ve savaşın karşısındaki kişiler gibi düşünmüyorsa, o zaman ne için savaşacak? Lokmamızı bölüşmek zorunda kalıyoruz.
Dilini, kültürünü, aileni, arkadaşlarını, alışkanlıklarını, her şeyi sıfırdan başlıyoruz.
Ahıska Türkleri denilince hepimizin aklına sürgün gelir. Bir ay 10 gün vagonlarda sürgün edilmiş insanları hatırlarımıza getiririz. Maalesef birçoğumuz da Ahıska Türklerini tanımaz, Ahıska'nın nerede olduğunu bile bilmeyiz. Hadi gelin biraz Ahıska'yı tanıyalım. Günümüzde Gürcistan sınırı içerisinde yer alan Ahıska bölgesinin Ahıska şehri Osmanlı İmparatorluğu'nun Çıldır eyaletinin merkeziydi. Çıldır neresi diye sorarsanız Ardahan Çıldır. Bugün de Türkiye-Ermenistan sınırının kuzeyinde, Gürcistan'ın Acara-Özerk Cumhuriyeti'nin doğusunda, Tiflis'in güneybatısında, Türkiye'nin kuzeydoğusunda Ardahan'la sınırı olan bir bölgedir. 220 civarında köyden oluşan bir bölge, Türkiye sınırına 15 kilometre uzaklıkta olan Ahıska, karayoluyla Tiflis, Batum ve Türkiye'ye bağlanır. Birçok kaynak, tarihte Mesketya olarak bilinen Ahıska ve çevresinde M.Ö. 4. yüzyılda Bun Türklerinin yaşadığını, daha sonra da bölgeye Hunların, Hazarların ve Kıpçakların geldiğini söyler. Bölgeye adını veren Mes ya da Mesk ya da Meskhi halkını çokça araştırdığımız kaynaklarda duyabiliriz. Bu halkın akıbeti hakkında net bir bilgi bulunmuyor ama. Türkçe kaynaklarda yer alan görüşlere göre Ahıska ve çevresinin Türklük tarihi oldukça eskiye dayanıyor. Örneğin 1992 yılları. Kırgızoğlu, Ahıska bölgesinin en eski Atabek yurdu olduğunu, bölgedeki Türklüğün Anadolu'dan önce başladığı ileri sürülüyor. Hepimiz biliyoruz ki Kafkasya tarih boyunca kavimler göçüne sahne oldu. Ahıska bölgesi de kavimler göçünün en önemli sahnelerinden biriydi. Bölge farklı dönemlerde Sakaların, Hunların, Bulgarların, Kıpçaların dediğim gibi ve Hazarların egemenlik kurduğu bir bölge olmuş. Ama bu halklar arasında bölgeye damgasını vuranlar Kıpçaklar olmuş. Kıpçaklar bölgenin Türkleşmesinde en önemli rolü oynayan kesimmiş. Ahıska ve çevresinin 1068'de Sultan Alparslan tarafından fethedilerek Selçuklu Devleti'ne katılması üzerine Selçuklularla savaşacak ve bölgeye Oğuz Türklerinin yerleşmesine karşı çıkacak gücü bulamayan Gürcü Kralı 2. David, Kıpçakları 1118 yılında ülkesine davet ediyor. Bu davet üzerine Azak Denizi'nin doğusu ve Kafkasların kuzeyinden Gürcistan'a gelerek Kür ve Çoruh ırmakları kıyılarına yerleşerek güçlü bir ordu kuran Kıpçakların bölgeye yerleşmeleri daha sonra da artarak devam etmiş ve Gürcistan'da Kıpçak unsuru artmış. Gürcülerle aynı dini ve inancı paylaşmalarının avantajıyla zamanla Gürcü Devleti'nin yönetiminde çok güçlü bir konuma gelmişler. Siyasi ve askeri bakımdan güçlenen Kıpçaklar bağımsızlıklarını ilan ederek 1267'de Ahıska'da Atabek Beyliği'ni kurmuşlar. Atabek Devleti 16. yüzyılın ikinci yarısına kadar varlığını korumuş. Osmanlı Devleti'ne gelelim. Osmanlı Devleti'nin 1578 yılında düzenlediği Kafkasya Seferi ile Ahıska Atabeklerini topraklarına katmış. Yaklaşık 250 yıl Osmanlı'nın Çıldır eyaletinin başkentliğini yapan önemli bir kültür ve ticaret şehri olan Ahıska, aynı zamanda Osmanlı'nın doğu sınır kapısını oluşturmuş. Tabi bu zamanlarda Rus Çarlığı Anadolu'yu işgal etmek için bir engel olarak gördüğü Ahıska'yı işgal etmek amacıyla çeşitli tarihlerde birkaç kez saldırıda bulunmuş. Ama başarılı olamamışlar. Çarlık orduları Gürcü ve Ermeni güçlerinin de desteğiyle yaklaşık 3 aylık bir kuşatma ve 40 bin Ahıskalı'nın ölümünden sonra 1828'de Ahıska Kalesi'ni ele geçirmiş. İşgalin ardından bir taraftan halkın Anadolu'ya göçe zorlanması, diğer taraftan halkın gönülsüz de olsa topraklarını terk etmesi, bölgedeki Türk nüfusunun önemli ölçüde azalmasına neden olmuş. 1829'da imzalanan Edirne Anlaşması'yla Ahıska ve Ahılkelek savaş tazminatı olarak Ruslara terk ediliyor. Kars, Ardahan ve Çıldır da Osmanlı Devleti'nde kalıyor. Ahıska her ne kadar Osmanlı toprağı olmaktan çıksa da halkı Osmanlı ile olan bağını hiçbir zaman koparmamış. Osmanlı-Rus Kırım Savaşı sırasında Ahıska Türklerinin bir kısmı Osmanlı ordusuna yardım etmeleri nedeniyle yoğun bir baskıyla karşılaşınca Erzurum ve civarına kaçmışlardı hatta. ...93 Harbi diye bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Kars'ın da elden çıkmasıyla Ahıska Türkiye sınırlarından uzak kalmış. Bu savaştan sonra Doğu Anadolu'dan Ahıska bölgesine yoğun Ermeni göçü yaşandı. Osmanlı Devleti'nin halkla birlikte bölgeyi Ruslardan geri alma çabası gerçekleşemediği gibi Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra imzalanan Ayastefanos Anlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum da kaybedilmişti. Sonuç olarak Kafkasya'dan Anadolu'ya yoğun bir göç dalgası yaşandı. 1918'de imzalanan Brest-Litovsk Anlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum yeniden Türkiye'ye bırakılmıştı. Daha sonrasında 1918 tarihlerinde Batum Konferansı sonunda imzalanan Batum Anlaşması ile Gürcistan hükümeti Ahıska ve Ahılkelek bölgelerini Türkiye'ye bırakmasını kabul etmişti. Ancak 1918'de imzalanan Mondros Mütakeresi çerçevesinde Türk birlikleri Ahıska ve çevresinden çekilmek zorunda kalmıştı. Ahıska 1918'de Gürcülerin eline geçmişti. Türk birlikleri bölgeden çekildiğinde bölgenin Türkiye'de kalmasını isteyen halkın da çabaları boşa çıkmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Sovyet Birliği arasında imzalanan bir anlaşma daha vardı. Ve bu anlaşma Türkiye'nin doğu sınırını kesinleştiriyordu artık. Moskova Anlaşması. Bu anlaşmaya göre Ahıska, Ahılkelek ve Batum Türkiye sınırları dışında kalırken Kars ve Ardahan Türkiye'ye dahil olmuştu. Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Moskova ve Kars Anlaşması'nın kendileri için de geçerli olduğunu kabul etmişlerdi. İşte bu siyasi sınırların çizilmesiyle de Türkiye'nin Ahıska ile başta fiziki veya coğrafi olmak üzere tüm tarihsel ve kültürel bağları kopmuştu. İşte Ahıska Türklerinin asıl hayat mücadelesi tam da bundan sonra başlıyordu. Sene 1921. 1918-1921 yılları. Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının sona erdiği ve Sovyet güçlerinin ülkenin kontrolünü tamamen ele geçirdiği yıllar. Çarlık Rusyası dönemindeki baskı ve zulümler Sovyet Gürcistan'ın döneminde de devam etti. Ahıskalılar hem Rus hem de Gürcü baskısı ile karşı karşıya kaldılar. Artık Türk ve Müslüman olarak yaşamanın bedeli ağırlaşmaya başlamıştı. Bu baskı Stalin zamanında en yüksek noktaya çıktı. Ahıska Türklerinin önde gelen aydınları çeşitli düzme suçlarla tutuklanıp ya da öldürüldüler yahut da sürüldüler. Masum insanlar için düzme suçları icat ediliyordu. Türkçülük, Kemalistlik ve Türkiye taraftarlığı bu gibi suçlamalarla suçlanıyordu insanlar. Bu yıllar aynı zamanda Gürcü şövenizmin arttığı yıllardı. Birçok Türk'ün soyadı değiştirildi bu dönemde. Paşaoğlu, Paşaladze, Alioğlu, Alidze, Dadaşoğlu, Dadaşidze, Zeyneloğlu, Zenişvili gibi soy isimlerinde değişiklikler oldu. 1938 Sovyet Anayasası'nın kabulünden sonra da Ağızkalıların bir kısmı Azerbaycan milleti diye yazıldılar. Aynı yıl Ağızka ve çevresine sınır koruması adı altında on binlerce asker yerleştirildi. Bu yakında çıkabilecek Türk-Sovyet Savaşı'nın hazırlıklarıymış dendi. Şimdi o zamanlara baktığımızda İkinci Dünya Savaşı yıllarına kadar askere alınmayan Ağızka Türkleri İkinci Dünya Savaşı başlayınca askere alınmaya başlandı. 40 bin civarında insan Almanlarla savaşmak üzere silah altına alınarak cepheye gönderildi. Geride kalan kadınlar ve yaşlılar da Ağızka demiryolu inşaatında çalıştırıldılar. Ama şöyle de bir detay vardı. Ağızkalılar kendilerinin vatana hasret bırakacak ya da kendilerinin katili olacak trenlerin yolunu kendi elleriyle yaptıklarını bilmiyorlardı. Evet, Ağızkalılar sürgün edilmişti bu trenlerle. 14 Kasım 1944 tarihi. Yalnız Türk tarihinin değil, insanlık tarihinin de kara sayfası, kara günü. Zira bu tarih bir kış gecesi, 200'den fazla köy ve kasabada yaşayan binlerce insan birkaç saat içerisinde başta söylediğim uyarıyla 2 saatiniz var, yanınıza 3 günlük yiyecek alın uyarılarıyla birden sürgüne gönderildiler. Yük ve hayvan vagonlarında Sibirya, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a sürülmüşlerdi. Sürgün edilenlerin birçoğu yollarda öldü. Sağ kalanlar da ata vatanından ebedi ayrılığa mahkum edildi. Peki Stalin amcamız neden o zamanlarda Ağızka Türklerini hedef almıştı? Neden Ağızka Türkleri hedef oldu? Ağızka Türklerinin sürgün kararı resmi belgelere göre sınır güvenliğini sağlamak için alınmıştı, sözde yani. Sovyet, Ağızka Türklerine sürgünün geçici olduğunu, kısa zaman sonra evlerine döneceklerini söyledi. Ama biliyor musunuz, 70 küsur yıldır Ağızkalılar hala evlerine geri dönemediler. Onların yerlerine başkaları yerleştirildi ve yaşanan sürgün hiç yaşanmamış gibi davranıldı. Stalin döneminde 1936 ve 1952 yılları arasında yaklaşık 3 milyon insan yaşadıkları yerlerden Sibirya ve Orta Asya'ya sürülmüşlerdi. Ağızka Türkleri de bu sürgün halklarından sadece biriydi ve en fazla sayıya sahip olanı. Ağızka Türkleri ile birlikte az sayıda olsa Kürt, Terekeme, Karapapak ve Hemşin toplulukları da sürüldü. Tabii bu sürgün hem Sovyet Birliği'nde hem de uluslararası kamuoyunda çok az duyuldu. Sürgün gecesinden de birazcık bahsedelim. Yaklaşık zaten aklımızda Ağızka Türklerinin tarihiyle ilgili bir şeyler belirmeye başladı. Sürgün gecesinde ne oldu peki? İnsanlara neler yapıldı? Daha öncesinden bölgeye yerleştirilen Sovyet askerleri halka 2 saat içerisinde eşyaları ile birlikte köy meydanında toplanmalarını söylediler. Güvenlik gerekçesiyle kısa bir süreliğine başka yerlere nakledileceklerini, bunun kendilerini Alman tehlikesinden korumak için yapıldığını ve bu durumun geçici olduğu söylenmiş. Dolayısıyla birçok insan savaştan sonra ana vatanlarına döneceğine inanmış. Bu nedenle insanlar yanlarına fazla bir şey almadan, zaten buna çok da fazla izin verilmemiş, evlerinden çıkmışlar. Köy meydanlarında toplanan halk kamyonlarla istasyonlara götürülüp hayvan taşımacılığında kullanılan yük vagonlarına bindirilmişler. Ağızka Türkleri insan taşımacılığı için hiç de uygun olmayan vagonlara rastgele bindirilerek kapıları dışarıdan üstlerine kilitlenmiş. Sürgünün yapıldığı dönem kış dönemiymiş. Yolculuk bir aydan fazla sürmüş. Yaklaşık 40-45 gün. Yolculuk sırasında soğuktan ölenler. Vagonlarda tuvalet bulunmadığı için kabul edilmez koşullar altında yolculuk yapanlar, kadınların erkeklerden utandıkları için ihtiyaçlarını gideremeyip idrar kesesinin patlamasından dolayı ölenler, daha birçok hikayeleri var. Vagonlarda ölen kişilerin gömülmesine izin verilmeyip yolculuk sırasında öylesine trenlerden aşağı atıyorlarmış. İnsanlar en azından yakınlarının ölülerine saygı göstermek için trenin duracağı yerlere kadar ölülerini saklamaya çalışıyorlarmış ve durduklarında ellerinden geldiğince ölülerini defnetmeye çalışıyorlarmış. Hadi gelin bu tarihi, bu sürgünü, bu toplumu unutturun. Hiçbir toplum yaşadıklarını kolay kolay unutmaz. Özellikle de böyle katliamları, sürgünleri. Hiçbir toplum da yaşamadıkça bunların zorluğunun farkına varmaz. Bugün sizlerle Ahıska Türklerinin sürgününden biraz bahsettik, biraz tarihinden bahsettik. Sınır etkisini dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Sınır Etkisi programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.